Budala, Dostoyevski.
Ayrım 29.
Varvara Ardalyonovna o kış içinde Pitisin'le evlendi. Onları tanıyanların hepsi bu evlenmeyle Ganya'nın görevine dönmek istemeyişi arasında ilişki kuruyorlardı. Ailesine bakmak şöyle dursun, kendisi yardıma, bakıma muhtaç hale gelmişti. Ayrıca şunu söyleyelim ki Yepanchinlerin evinde Gavril Ardalyonovich'in adı, böyle bir adam yalnız evlerinde değil, yeryüzünde yokmuş yokmuş gibi ağza alınmıyordu. Oysa herkes ve çabucak onun hakkında dikkate değer bir şey öğrenmişti. Ganya onun için pek korkunç olan o gece, Nastasya Filipovna'nın evindeki tatsız olaydan sonra eve dönünce yatmamış, sabırsızlıkla prensin dönüşünü beklemişti. Yekaterinhof'a kadar giden prens sabahın 6'sında dönmüştü. Ganya o saatte prensin odasına girmiş ve bayıldığı sırada Nastasya Filipovna'nın kendisine armağan ettiği üstü yanık para destesini prensin önüne, masaya bırakmıştı. Ganya bu armağanı ilk fırsatta Nastasya Filipovna'ya geri vermesini prensten ısrarla rica etmişti. Ganya'nın prensin odasına girerken düşmanca ve soğuk bir hali vardı. Ama prensle aralarında nasıl bir konuşma geçmişse, Ganya daha sonra yanında 2 saat kadar kalmış, durmadan acı acı ağlamıştı. Birbirlerinden dostça ayrılmışlardı. Yepanchinlere kadar gelen bu haber gerçekleşmişti ve tamamıyla doğruydu. Kuşkusuz bu gibi haberlerin bu kadar çabuk yetiştirilmesi ve öğrenilmesi garipti. Nastasya Filipovna'nın evinde geçenler de hemen ertesi gün oldukça ayrıntılı olarak Yepanchin'in evinde öğrenilmişti. Gavril Ardalyonovich'e ait haberleri Yepanchin'in kızlarıyla ahbaplık kuran ve Lizaveta Prokofievna'yı şaşırtan bir hızla yüz göz olan Varvara Ardalyonovna'nın getirdiği tahmin edilebilirdi. Ama Varvara Ardalyonovna Yepanchinlerle bu kadar yakın ahbaplığa her nedense gerek gördüğü halde belki de ağabey hakkında konuşmuyordu onlarla. O ağabeyinin hemen hemen kovulduğu bu yere gidip geldiği halde kendine göre mağrur bir kadındı. Yepanchin'in kızlarıyla eskiden de tanışır, seyrek görüşürdü. Zaten şimdi de salonlarına pek girmiyordu. Geçerken uğruyormuş gibi arka kapıdan geliyordu. Lizaveta Prokofievna, Varvara'nın annesi Nina Aleksandrovna'yı saydığı halde kızını ne eskiden ne de şimdi severdi. Şaşıyor, kızıyor ve Varya ile ahbaplıklarını ona karşı yapmak için neler icat edeceklerini bilemeyen kızlarının şımarıklığına, evde hükmetmek tutkularına veriyordu. Her şeye karşın Varvara Ardalyonovna evlendikten sonra bile gelmeye devam ediyordu. General Yepanchin'in karısı prensin gidişinden bir ay sonra, yani 2 hafta önce Moskova'ya evli büyük kızının yanına gitmiş olan ihtiyar prenses Belekonskaya'dan bir mektup almıştı. Bu mektup hanımefendi üzerinde gözle görülür bir etki uyandırdı. Mektuptan ne kızlarına ne de Ivan Fedorovich'e söz açtığı halde aile içinde onun son derece heyecanlı, hatta telaşlı olduğu belliydi. Kızlarıyla tuhaf tuhaf, alışılmadık konular üzerinde konuşmaya başlamıştı. Açılmak istediği ama nedense kendini tuttuğu anlaşılıyordu. Mektup aldığı gün üçünü sevdi, okşadı, hatta Aglaya ile Adelaida'yı öptü. Bir şeyden, kızlarının bir türlü anlayamadığı bir şeyden pişmanlık duyuyor gibiydi. Bir aydır gözden düşen Ivan Fedorovich'e karşı hoşgörüsü de birdenbire arttı. Ertesi gün bir gün önceki aşırı duyarlılığı için kendi kendine kızdı. Öğle yemeğinden önce herkese çattı durdu. Akşama doğru bulutlar yine dağıldı. Kısaca çoktandır görülmemiş biçimde bütün haftayı oldukça pürüzsüz bir neşe içinde geçirdi. Bir hafta sonra Belokonskaya'dan bir mektup daha gelince Lizaveta Prokofievna bu kez açılmaya karar verdi. Koca karı Belokonskaya'nın, generalin karısı Prenses Belokonskaya'nın arkasından başka türlü konuşmazdı, ona şu, hani acayip adam, yani prens hakkında çok hayırlı haberler verdiğini açıkça söyledi. Koca karı Moskova'da prensi aramış, bulmuş, soruşturmuş ve pek iyi şeyler öğrenmişti. Prens de ona gelmiş ve üzerinde olağanüstü denecek bir izlenim bırakmıştı. Bu onun prensi her gün gündüzleri birden 2'ye kadar davet etmesinden, ötekinin de her gün taşındığı halde koca karıyı hala bıktırmadığından anlaşılıyordu. Prens koca karının aracılığıyla 2-3 iyi eve kabul edilmişti. Generalin karısı bu kabul edilişin kötürüm gibi evde oturup aptal gibi kabuğuna çekilmekten daha iyi bir şey olduğunu ekleyerek sözünü bitirdi. Bu haberleri alan kızlar annelerinin mektuptaki birçok şeyi sakladığını hemen sezdiler. Bunları belki Pitisin'den duyan ve bilmesi de doğal olan Varvara Ardalyonovna'dan öğrenmişlerdi. Çünkü Pitisin'in prensin Moskova'daki yaşayışı hakkında herkesten çok bilgisi olabilirdi. İş konusunda son derece ağzı sıkı olduğu halde bunları kuşkusuz Varvara'ya anlatırdı. General karısının da bu yüzden Varvara Ardalyonovna'yla yıldızı barıştı. Artık ne olursa olsun buzlar çözülmüş, prensten birdenbire açıktan açığa söz etmek olanağı doğmuştu. Ayrıca prensin yapan Çinlerin evinde uyandırdığı büyük etki ve ilgi de açıkça ortaya çıkmıştı. Hanımefendi Moskova'dan gelen haberlerin kızlarında yarattığı etkiye şaşırdı. Kızları da annelerinin insanlar hakkında aldanmasının hayatının özelliği olduğunu resmen ilan etmesine, ayrıca prensi Moskova'da güçlü koca karı Belokonskaya'nın eline bırakmasına çok şaştılar. Bu bakım için neredeyse dilenmek gerekmişti. Çünkü koca karı bazı hallerde kolay kolay harekete geçmiyordu. Buzlar çözülüp yeni esintiler başlayınca general de içini dökmek için telaşlandı. Meğer onun da ilgisi bir an olsun kesilmemişti. Yalnız general ancak konunun işle ilgili yönünü anlatmıştı. Prensin çıkarını düşünerek Moskova'da güvenilir ve oldukça nüfuzlu iki zata, prense ve özellikle Salaskin'e göz kulak olması görevini yüklemişti. Miras, daha doğrusu miras olayı için söylenilenler tümüyle doğru çıkmıştı. Ancak mirasın önceden söylendiği kadar büyük olmadığı anlaşıldı. Servetin yarısı karışık bir durumdaydı. Bir takım borçlar ve bir takım yeni mirasçılar ortaya çıkmıştı. Zaten prens de verilen bütün öğütlere karşın işi yüklenip götürecek biri gibi davranmıyordu. General sessizlik buzu kırılınca, delikanlının her ne kadar bilinci biraz zayıfsa da yine de Tanrı daha çok versin diyerek her şeye layık olduğunu bütün içtenliğiyle açıklamaktan haz duymuştu. Ama Mışkin orada da bazı saçmalıklar yapmıştı. Bazı kimseler kendisine pek yasal değeri olmayan önemsiz bazı evrakla, bazıları da prensin durumunu haber alarak elini kolunu sallayarak gelmişti. Prens bütün bu kötü insanların hiçbir hakka sahip olmadıkları hakkında dostlarının gösterdiği kanıtlara karşın aralarında gerçekten haksızlığa uğramış birkaçı var diye hemen hepsini memnun etmişti. Generalin karısı Belokonskaya'nın da buna benzer şeyler yazdığını söyledi ve sert sert "Eşeklik, hem de tam anlamıyla, budalayı adam edemezsin ki," diye ekledi. Ama bu budalanın hareketlerini ne kadar beğendiği yüzünden belliydi. Sonunda general karısının prensle öz oğlu gibi ilgilendiğini ve Aglaya'yı pek fazla okşamaya başladığını fark etti. İvan Fedorovic bunları görünce bir zaman için kendini işe vermiş bir adam tavrı takındı. Ne çare ki bu tatlı neşe de uzun sürmedi. 2 hafta sonra birdenbire bir değişim oldu. Hanımefendi somurttu. General birkaç kere omuzlarını kaldırmakla yetinerek yine evdeki sessizlik buzu ortamına boyun eğdi. Olayın aslı şuydu. General 2 hafta önce el altından kısa olması nedeniyle pek açık olmamakla birlikte çok doğru bir haber almıştı. Önceleri Moskova'da kaybolmuşken Rogojin tarafından gene Moskova'da ele geçirilen, sonra yeniden kaybolup yine onun tarafından bulunan Nastasya Filipovna en sonunda onunla evlenmeye kesin söz vermişti. Oysa Ekselans Nastasya Filipovna'nın 2 hafta önce 3. kez olarak ve hemen hemen düğün arifesinde kaçtığını, bu kez eyalette izini kaybettirdiğini öğrenmişti. Prens Mışkin de bütün işlerini Salaskin'e bırakarak kaçmıştı. General onunla birlikte mi yoksa onun peşinden mi kaçtı bu bilinmiyor. Ama herhalde altından bir şeyler çıkacak diye sözünü bağlamıştı. Lizaveta Prokofievna da ayrıca bir takım kötü haberler almıştı. Sonunda prensin gidişinden 2 ay sonra Petersburg'da onunla ilgili söylentilerin hepsi durdu. Yapan Çinlerin evinde sessizlik buzu çözülmüyordu artık. Ama Varvara Ardalyonovna kızları ziyaret etmeye devam ediyordu. Bu söylenti ve haber konusunu bitirmek için şunu da ekleyelim. İlkbahara doğru yapan Çinlerde o kadar çok değişiklik oldu ki kendisinden haber vermeyen, belki de bu haberi vermek istemeyen prensi unutmamak güçtü. Kış içinde yavaş yavaş verilen karara göre yaz gelince yabancı ülkelere gidilecekti. Daha doğrusu Lizaveta Prokofievna kızlarıyla birlikte gidecekti. Generalin böyle hoş eğlencelere ayıracak zamanı yoktu tabii. Kızlar anne babalarının koca bulmak amacıyla onları yerlerinden kıpırdatmadıklarına, bu yüzden yabancı ülkelere de götürmediklerine inanıyorlardı. Yolculuk kararı bu inançta olan kızların kesin ısrarları üzerine verilmişti. Ana baba da belki yabancı ülkelerde bile koca bulunabilir, bir yaz yolculuğu hiçbir şeyi bozmaz, işe yarayabilir düşüncesindeydiler. Afanasi Ivanoviç Dotski'nin Yapançinlerin en büyük kızıyla evlenme projesi iyice suya düşmüştü. Zaten resmen evlenme önerisi de yapılmamıştı. Bu uzun boylu konuşmalara, aile içi tartışmalara gerek kalmadan oluvermişti. Prensin gidişinden beri iki taraftan da ses çıkmıyordu. Hanımefendinin bunun sevincinden iki eliyle haç çıkaracağını söylemesine karşın, Yapançin ailesindeki ağır havanın nedenlerinden biri de buydu. General gözden düştüğünü, suçlu olduğunu hissettiği halde uzun zamandır somurtuyordu. Afanasi Ivanoviç'in elden gitmesini özülüyordu. Böyle bir servet, becerikli adamda. Bir süre sonra general Afanasi Ivanoviç'in yüksek tabakadan meşrutiyetçi bir Fransız markizine aşık olduğunu, onunla evleneceğini ve Paris'e, oradan da Bretanya'ya falan gideceğini öğrendi. General Fransız kadınıyla mahvolur gider diye yargısını açıkladı. Yapançinler yolculuğa yaza doğru çıkmaya hazırlanıyorlardı. Ama yeni bir olay her şeyi değiştirdi. Yolculuk generalle karısını son derece sevindiren bir gecikmeye uğradı. Bir prens, tanınmış hem de iyi adam olarak tanınmış prens, Serçe'ye Moskova'dan Petersburg'a gelivermişti. Namuslu, alçak gönüllü, içten, insanlara yararlı olmak isteyen ve her zaman bir şeyle uğraşmak gibi iyi alışkanlıkları olan birisiydi. Şu son zamanın en çalışkan insanlarından biri olduğu da söylenebilirdi. Prens Serçe gösterişe kapılmaksızın, partilerin hırs ve gevezeliklerinden kaçınarak, başa geçmek çabası da göstermeden, son zamanın olaylarından çok iyi yararlanmıştı. Önce memurdu, sonra Zemstvo'da görev aldı. Dipnot, eyalet yönetimi. Ayrıca birkaç Rus bilim topluluğunda üyeliği vardı. Üstünde çalışıp incelemeler yaparak, bir teknisyenle birlikte yeni bir demiryolu projesinin daha yararlı hale gelmesini sağlayacak değiştirmelere yardım ediyordu. Yaşı 35'e yakındı ve çok geniş bir çevresi vardı. General Yapançin onunla amiri olan kontun evinde önemli bir iş toplantısında tanışmış, ahbap olmuştu. Generalin söyleyişiyle prens, iyi, ciddi ve tartışma götürmez bir servete sahip biriydi. Rus iş adamlarıyla tanışmak prensin kendine özgü bir merakıydı. Bir rastlantı sonucu generalin ailesiyle de tanıştı. Üç kardeşin ortancası olan Adelaide Ivanovna prens üzerinde büyük bir etki uyandırdı. Prens ilkbahara doğru kızı istedi. Adelaide de prensten çok hoşlanmıştı. Onu Lizaveta Prokofievna da beğendi. General ise çok sevdi. Sonuç olarak yolculuk ertelendi. Düğünün ilkbaharda yapılması kararlaştırıldı. Gene de yolculuk yaz ortası ya da sonunda onları bırakacak olan Adelaide'nin özlemini unutturmak için Lizaveta Prokofievna ve kalan iki kızla bir iki aylık bir gezinti biçiminde düzenlenebilirdi. Ama bu sefer de yeni bir şey çıktı. İlkbaharın sonunda Adelaide'nin düğünü biraz geri bırakılmış, yaz ortasına ertelenmişti. Prens Serçe uzak akrabalarından çok iyi tanıdığı birisini Yapançinlerin evine getirip tanıştırdı. Bu, Yevgeni Pavlovic Radomski adında 28 yaşlarında genç bir emir subayıydı. Çok yakışıklı, soylu bir aileden, parlak, nükteci, modern, yüksek öğrenim görmüş ve işitilmemiş derecede büyük bir servet sahibiydi. Bu son nokta üzerinde general her zaman çok dikkatli davranır, soruşturma yapardı. Gerçekten bir servet görünüyor ama soruşturmayı derinleştirmek gerek, dedi. İhtiyar Belokonskaya'nın Moskova'dan olumlu tanıklığı ile bu genç ve geleceği parlak emir subayı gözlerde oldukça değerlenmişti. Yalnız bütün bu iyi taraflarının yanı sıra bir de kuşkulu bir ünü vardı. Birkaç kadına karşı ilgisi ve söylentilere göre birkaç bahtsız kalp üzerinde sağladığı zaferler. Aglaya'yı görünce Yapançinlerin evine iyice dadandı. Daha hiçbir şey konuşulmadığı, herhangi bir girişimde de bulunulmadığı halde ana babaya göre bu yaz yabancı ülkelere yolculuk düşünülemezdi. Ama Aglaya'nın bu düşüncelere katılmaması mümkündü. Bütün bu olaylar hikayemizin sahnesine, kahramanımızın ikinci kez çıkışına yakın bir zamanda geçiyordu. Görünüşe göre zavallı Prens Mishkin o zamana kadar Petersburg'da iyice unutulmuştu. tanıdıkları arasına birdenbire çıksa gökten düşüvermiş izlenimini uyandıracaktı. Şimdi bir olay daha anlatalım ve böylece şu girişe son verelim. Kolya Ivolgin, prens gittikten sonra eski hayatına devam ediyor, yani okula gidiyor, arkadaşı Ipolit'i ziyaret ediyor, generale bakıyor, ablası Varya'ya ev işlerinde yardım ediyor, şuraya buraya koşup duruyordu. Evlerindeki kiracılar çabucak dağılmıştı. Ferdişenko, Nastasya Filipovna'nın evindeki olaydan 3 gün sonra başka bir yere taşındı. Kısa zamanda da ortadan kayboldu. Hakkında hiçbir şey duyulmaz oldu. Bazı söylentilere göre kendini içkiye vermişti. Ama bu da kesinlikle bilinmiyordu. Prensin Moskova'ya gidişiyle Ivolginlerin evinde kira işleri de son buldu. Varya evlendikten sonra Nina Aleksandrovna ile Ganya, onunla birlikte İsmailovski Polk'ta oturan Petitsin'in evine taşındılar. General Ivolgin'in başına hiç beklenmeyen bir hal geldi. Generali borçlular cezaevine yatırdılar. Onu oraya gönderen, kendisine değişik zamanlarda 2000 ruble borç veren, dostu yüzbaşının dul karısıydı. Bütün bunlar general için tam anlamıyla bir sürprizdi. Zavallı general, insan kalbinin yüksekliğine karşı sonsuz güveninin kurbanı olduğu kanısındaydı.
Ayrım sonu.